Ayrım 19. 36. Paul arabaya kadar koştu. Direksiyona geçti ve tek harekette kontak anahtarını çevirdi. Şefiye son anda arabaya atladı. "Ne oluyor?" diye homurdandı. Paul cevap vermeden gaza yüklendi. Adam Sensesil sokağının bitiminden sağa sapmıştı. Paul biraz daha hızlandı ve Fabor Poissonnière sokağına döndü. İşte yine de o kargaşanın trafiğin içindeydi. Adam hızlı adımlarla yürüyor, yük arabalarının, yayaların, krep ve pide satıcılarından yükselen dumanların arasından ustaca sıyrılıp geçiyor, bir yandan da arkasına kaçamak bakışlara atmaktan geri kalmıyordu. Bonneville bulvarına çıkan sokak boyunca ilerliyordu. Şefiye kızgınlıkla sordu. "Ne olduğunu bana da anlatacak mısın ha?" Paul üçüncü vitese geçerken mırıldandı. "Güzinin orada, bir adam bizi görünce kaçmaya başladı." "Yani?" "Polisin kokusunu aldı. Sorgulanmaktan korkuyor olmalı. Belki bizim dava hakkında bir şeyler biliyordur." Müşteri sola, Engin sokağına saptı. Şanslarına adam trafiğin akış yönünde ilerliyordu. "Ya da ikametgah belgesi yok," diye homurdandı şefiye. "Güzinin orada mı? Kimin belgesi var ki? Bu herifin korkmak için özel bir sebebi olmalı. Bunu hissediyorum." Rakam dizlerini ön konsola dayadı. Bıkkın bir sesle sordu. "Adam nerede?" "Sol kaldırımda, Adidas ceketli olan." Adam hala sokak boyunca yürüyordu. Paul ağır ağır sürmeye gayret ediyordu. Kırmızı ışıkta durdu. Mavili adam uzaklaştı. Paul şefiyenin de gözleriyle adamı izlediğini anlamıştı. Arabanın içinde sessizlik artık farklı bir anlam kazanmıştı. Aynı sükuneti, aynı dikkati paylaşarak hedefleri üzerinde yoğunlaşma konusunda anlaşmışlardı. Yeşil yandı. Paul pedallara hafifçe dokunarak hareket etti. Adamı sağa, Fabor Sendini sokağına saparken gördüğünde hızlandı. Adam hala trafik akış yönünde ilerliyordu. Paul de peşinden sokağa girdi ama biraz sonra yol tıkandı. Gri gökyüzünün altında öfkeyle bağırıp çağıran, klakson çalan insanların arabaları yüzünden kıpırdayamaz hale gelmişlerdi. Boynunu uzattı, gözlerini kıstı. Kaportaların kafaların üstünde dükkan tabelalarından başka bir şey görmüyordu. Adidas ceketli adam kaybolmuştu. Biraz daha uzağa baktı. Binaların cepheleri kirliliğin neden olduğu sisin içinde zorlukla ayırt ediliyordu. İleride Port Saint-Denis'in kemeri dumana boğulmuş ışıkta yüzüyordu sanki. "Onu göremiyorum." Şefiye camını açtı, dışarının gürültü patırtısı arabaya doldu. Omuzlarını dışarı çıkardı. "İleride!" diye haber verdi. "Sağda!" Trafik açıldı. Mavi nokta bir yaya kalabalığının arasında gözüktü. Yol yeniden tıkandı. Paul trafiğin kendileriyle oyun oynadığına inanmaya başlamıştı. Bir adamı takip etmek için böyle ağır ağır yol almaları gerekiyordu sanki. Adam yeniden gözden kayboldu. Sonra iki yük kamyonetinin arasında kafalı Sally'nin tam önünde ortaya çıktı. Arkasına bakmaya devam ediyordu. Onları fark etmiş olabilir miydi? "Korkudan ölüyor," dedi Paul. "Bir şeyler biliyor." "Bunun bir anlamı yok. Binde bir şans bile olsa." "Bana güvenin. Sadece bir kez." Paul yeniden birinci vitese geçti. Ensesi kor gibi yanıyordu. Parkasının yakaları terden sırılsıklam olmuştu. Hızlandı ve adamın yakınına geldiğinde Fabor Sendini sokağı da bitmek üzereydi. Birden kemerin ayağında adam karşı kaldırıma geçti. Burunlarının dibinden geçmiş ama onları fark etmemişti. Koşar adımlarla Sendini bulvarına girdi. "Kahretsin!" diye bağırdı Paul. "Orası tek yön." Şefiye doğruldu. "Park et, yürüyerek. Hadi, hadi." "Piç herif, metroya binecek." Kaçak bulvarı geçmiş, Strasbourg Saint-Denis metrosunun girişinde kaybolmuştu. Paul hırsla direksiyonu kırdı ve Arkeda Barı'nın önünde durdu. Şefiye arabadan çıkmıştı bile. Paul üzerinde polis yazan güneşliği indirdi ve golften fırladı. Rakamın pardösüsünün etekleri arabaların arasında bir flama gibi dalgalanıyordu. Paul bir heyecan patlaması hissetti. Bir saniye içinde birçok şeyi aynı anda yaşamıştı. Ortamın yeniden hareketlenmesi, şefiyenin yaşına göre sürati ve o anda onları birleştiren kararlılık. Bulvarın trafiği arasında zikzaklar çizerek karşıya geçti ve şefiyeye merdivenlerden inerken yetişti. İki polis istasyonun bekleme salonuna daldılar. Aceleci bir kalabalık turuncu bir tavanın altında kıpırdanıp duruyordu. Paul içeriği gözleriyle taradı. Solda RATP'nin camlı kabinleri, sağda metro hatlarını gösteren mavi panolar, karşıda otomatik kapılar. Adam ortalarda yoktu. Şefiye yolcuların arasına daldı ve havalı kapılara doğru slalom yaparak ilerlemeye başladı. Paul ayaklarının ucunda yükseldi. Tam o esnada sağ sapan adamı şöyle bir gördü. "Dördüncü hat!" diye bağırdı kalabalığın içinde kaybolmuş ortağına. Seramik koridorun dip tarafı metro kapıları açılırken çıkan seslerle yankılanmaya başlamıştı bile. Bir anda kalabalık şaşkınlıkla dalgalandı. Ne oluyordu? Kim bağırıyordu? Bu itişip kakışmanın sebebi neydi? Aniden bir kükreme gürültü patırtıyı bıçak gibi kesti. "Kapılar bok herif!" Bu Şefi'nin sesiydi. Paul sol taraftaki gişelere doğru koştu. Camın önüne gelince bağırdı. "Kapıları açın!" Riya Tepe'nin memuru donmuştu. "Ha?" Uzakta çalan düdük trenin hareketini bildiriyordu. Paul polis kimliğini cama yapıştırdı. "Kahrolası herif, kapıları açacak mısın ha?" Bariyerler kalktı. Paul dirsekleriyle kendine yol açtı, sendeledi, diğer tarafa geçmeyi başardı. Şefiye kırmızı tavanın altında koşuyordu. Merdivenlerde ona yetişti. Yaşlı polis basamakları dörder dörder çıkıyordu. Trenin kapılarının kapandığını duyduklarında henüz yolun yarısına gelmişlerdi. Şefiye bağırdı, koşmaya devam ediyordu. Perona ulaştığında tren çoktan hareket etmişti. Paul onu pardesüsünün yakasından yakalayıp geri çekti. Rakam şaşkınlık içinde bir süre sessiz kaldı. Trenin ışıkları kas katı kesilmiş yüz hatlarını yaladı, çılgına dönmüştü. "Bizi görmüş olamaz!" diye bağırdı Paul, Şefiye'nin yüzüne doğru. Şefiye hala sabit gözlerle ona bakıyordu. Şaşkındı, zorlukla nefes alıyordu. Paul metronun düdük sesi gitgide cılızlaşırken bu kez daha alçak sesle konuştu. "Bir sonraki istasyonda trene yetişmek için 40 saniyemiz var. Chateau d'Eau'de herifi enseleriz." Göz göze geldiler, birbirlerini anlamışlardı. Hızla merdivenleri tırmandılar, bulvarda akan arabaların arasından seri adımlarla karşı kaldırıma geçtiler, arabalarına atladılar, 20 saniye geçmişti bile. Paul, Zafer Takı'nın çevresini dolandı, sağa saptı, bir yandan da camını indiriyordu. Mıknatıslı tepe lambasını arabanın üstüne yapıştırdı ve siren çalarak son hızla Strasbourg bulvarına girdi. 500 metreyi 7 saniyede kat ettiler. Chateau d'Eau kavşağına vardıklarında şefi arabadan atlamaya kalkıştı. Paul bir kez daha onu tuttu. "Yukarıda bekleyelim, sadece iki çıkış var, bulvarın iki yanında." "Onun burada ineceğini kim söylüyor?" 20 saniye bekleriz. Eğer trende kalırsa onu Doğu Garı'nda kıstırmamız için geriye hala 20 saniyemiz kalıyor. Ya orada da trenden inmezse? Türk mahallesinin dışına çıkmayacaktır. Ya orada saklanacak ya da birini durumdan haberdar edecektir. Her halükarda buradan, bizim bulunduğumuz yerden geçecektir. Amacına ulaşana kadar onu takip etmeliyiz. Nereye gittiğini öğrenmeliyiz. Rakam saatine baktı. "Hızlan!" Paul son bir tur daha attı. Sol, sağ, tek, çift numaralar, sonra hızlandı. Tekerleklerin altında yollanan metronun titreşimini damarlarında hissediyordu. 17 saniye sonra Doğu Garı'nın avlusunun parmaklıkları önünde durdu. Sireni ve tepe lambasını kapatmıştı. Bir kez daha şefi arabadan çıkmak istedi. Bir kez daha Paul ona engel oldu. "Arabada kalıyoruz. Bütün çıkışları buradan görebiliriz. Avlunun içindeki merkez çıkış. Sağda Faubourg Saint-Martin çıkışı, solda 8 Mayıs 1945 sokağa çıkışı. Anlayacağım 5'te 3 şansımız var. Diğer çıkışlar, onlar nerede?" "Garın iki yanında. Faubourg Saint-Martin çıkışıyla Alsaca sokağa çıkışı." "Ya o çıkışlardan birini tercih ederse?" "Bu çıkışlar hatta en uzak olanlar. Oraya ulaşmak için bir dakikadan fazla yürümesi gerek. Burada 30 saniye bekleriz. Eğer ortaya çıkmazsa o zaman seni Alsaca sokağına bırakırım. Ben de Saint-Martin'e giderim. Cep telefonlarımızla irtibat halinde oluruz. Elimizden kurtulamaz." Şefiye hala suskunluğunu koruyordu. Düşünceliydi. Alnında derin çizgiler oluşmuştu. "Çıkışlar. Tüm bunları nasıl biliyorsun?" Paul gururla gülümsedi. "Hepsini ezberledim. Takiplerde faydası olur diye." Şefiye'nin yüz ifadesi gülümsemesini yarıda kesti. "Eğer bizim herif ortaya çıkmazsa kafanı kırarım." 10, 12, 15 saniye hayatının en uzun saniyeleriydi bunlar. Paul metro çıkışında beliren her yolcuya dikkatle bakıyordu. Adidas ceketli adam yoktu. Yolcular kısa aralıklarla önünden geçiyor, sanki adımları kalp atışlarıyla uyum içinde ilerliyordu. 30 saniye doldu. Birinci vitese taktı ve güçlükle soludu. "Sizi Alsaca sokağına bırakıyorum." Paul lastikleri öttürerek hareket etti. Sola 8 Mayıs sokağına saptı ve rakamı Alsaca sokağının girişinde bıraktı. Onun bir şey söylemesine bile fırsat vermemişti. Bir yarım tur attı, gaza yüklendi ve Faubourg Saint Martin sokağına ulaştı. 10 saniye daha geçmişti. Faubourg Saint Martin sokağının yukarı kısmı aşağı kısmına, yani Türk mahallesi sınırları içinde kalan bölüme göre oldukça farklıydı. Boş kaldırımlardan, depolardan ve çeşitli şirketlere ait yönetim binalarından başka bir şey yoktu. İdeal bir çıkış noktası diye düşündü. Saatinin saniye göstergesine dikkatle baktı. Geçen her saniye ondan da bir şeyler alıp götürüyordu. Metrodan çıkan kalabalık dağılmaya, bu çok geniş caddede kaybolmaya başlamıştı. Garın içine bir göz attı. Büyük cam duvarı gördü ve zehirli tohumlarla, etçil bitkilerle dolu bir sera canlandı gözünün önünde. 10 saniye daha geçti. Adidas ceketli adamın ortaya çıkma şansı gitgide azalıyordu. Yerin altında son hızla giden metro trenlerini, açık havada çeşitli yönlere dağılan şehirler arası trenleri, banliyö trenlerini, bu gri binanın içinde aceleyle oradan oraya koşturan yüzleri düşündü. Yanılmış olamazdı. Bu her bakımdan imkansızdı. 30 saniye doldu, hala görünür de yoktu. Telefonu çaldı, şefiyenin boğuk sesini duydu. Salak oğlu salak! Paul şefiyeyi Alsaca sokağında metro hattına çıkan merdivenlerin dibinde buldu. Yaşlı polis arabaya binerken bir yandan da küfür etmeye devam ediyordu. Salak! Sersem herif! Kuzey garını deneyelim, asla bilemezdim ben. Kapa çeneni, şapa oturduk, herifi kaybettik. Paul hızlandı ve kuzeye doğru yöneldi. Seni asla dinlememeliydim, dedi şefiye. Hiçbir tecrüben yok, bir bok bilmiyorsun sen. O burada, onu gördüm. Sağda De Deux Gare sokağının bitimine doğru Adidas ceketli adamı görmüştü. Adam demir yoluna paralel Alsaca sokağına doğru yürüyordu. SNCF'nin dış merdivenini kullanmış diye bağırdı şefiye. İşaret parmağını ileriye doğru uzattı. Dümdüz devam et, tren çalma, hızlanma da bir sonraki sokakta onu enseleriz. Usulcacık. Paul vites küçülttü ve saatte 20 kilometre ile arabayı sürmeye başladı. Elleri titriyordu. Adam 100 metre ileride yürümeye devam ederken onlar da Lafayette sokağının köşesine ulaşmışlardı. Adam çevresine bir göz gezdirdi ve aniden donup kaldı. ''Lanet olsun!'' diye bağırdı Paul. Birden mıknatıslı tepe lambasını arabanın üstünde unuttuğunu hatırladı. Adam tabana kuvvet kaçmaya başladı. Paul gaz pedalına yüklendi. Önlerinde duran anıtsal tren köprüsü ona kabuslarındaki canavar gibi gözüktü. Fırtınalı gökyüzüne siyah kollarını açmış taştan bir dev. Paul yeniden hızlandı ve tam köprünün ortasında Türk'ün önüne geçti. Şefiye daha araba durmadan aşağı atlamıştı. Paul frene bastı ve dikiz aynasından şefiyenin adamı küçük bir mücadeleden sonra yere yapıştırdığını gördü. Paul küfrü bastı, motoru stop etti ve golf'ten çıktı. Yaşlı polis adamı saçlarından yakalamış, köprünün demir parmaklıklarına doğru hızla çarpmaya başlamıştı bile. Paul'un aklına Marius'un giyotinin altındaki eli gelmişti. Hayır, müsaade etmeyecekti, asla. İki adama doğru koşarken Glo'nu kılıfından çıkardı ve bağırdı, durun! Şefiye şimdi kurbanını parmaklıkların üzerinden aşağıya doğru sarkıtıyordu. Gerek kuvveti gerekse çabukluğu şaşırtıcıydı. Eşofmanlı adam çaresizlik içinde bacaklarını sallıyordu. İki metal dikmenin arasına sıkışmıştı. Paul şefiyenin adamı boşluğa atacağından emindi. Ama şefiye köprünün kenarına tırmandı, taş kollardan birini yakaladı, sonra tek bir hamlede adamı yukarı çekti. Tüm bu iş ancak birkaç saniye sürmüştü ve bu kahramanlık şefiyenin uğursuz saygınlığına bir saygınlık daha ekliyordu. Paul yanlarına vardığında iki adam da göremeyeceği bir yerde iki beton blok arasındaki boşlukta bulunuyordu. Şefiye onu boşluğun içine sıkıştırmıştı. Adam böğürüyor, rakamsa hem vuruyor hem de Türkçe bir şeyler söylüyordu. Paul duyduğu sesle irkildi. Bozkurtlar! Bozkurtlar! Adamın bağırışları nemli havada yankılanıyordu. Önce bunun bir yardım çağrısı olduğunu düşündü ama şefiyenin kurbanını bıraktığını ve kaldırıma doğru onu ittiğini gördü. Sanki istediği şeyi elde etmişti. Paul kelepçeleri çıkarırken adam topallayarak kaçmaya başlamıştı. Bırak gitsin. Nasıl? Şefiye de kendini asfaltın üstüne bıraktı. Sol tarafına doğru kaykılmıştı. Yüzünü buruşturdu. Sonra bir dizi üzerinde doğruldu. Söyleyeceğini söyledi, dedi. Nasıl? Ne söyledi? Ayağa kalktı, soluk soluğaydı. Sol kasını tutuyordu. Derisi morarmış, üzerinde beyaz benekler oluşmuştu.
Rüya ile aynı binada oturuyormuş. Merdiven boşluğunda görmüş onları. Kızı götürüyorlarmış. 8 Ocak saat 20'de.
Onlar mı?
Bozkurtlar.
Paul hiçbir şey anlamıyordu. Şefiye'nin parlak mavi gözlerine dikkatle baktı ve onun diğer adını hatırladı.
Demir.
Bozkurtlar. Neler?
Bozkurtlar. Aşırı sağcı bir örgüt. Şimdi içlerinden bazıları Türk mafyasının tetikçiliğini yapıyor. En başından beri yanlış yoldaydık. Kadınları öldürenler bu herifler.
37. Demir yolu gözden kayboldu. İnsana huzur veren en ufak bir yanı yoktu. İnsanın ruhunu ve duygularını hapseden donuk ve sert bir karmaşadan başka bir şey değildi. Göz bebeklerinde dikenli teller gibi yansıyan çelik raylar, bu rayları farklı yönlere sevk eden makaslar ama daima bu rayların sınırları içinde onların müsaade ettiği olanaklar ölçüsünde. Ya köprüler? İster kirli taştan, ister siyah metalden olsun, merdivenleriyle, parmaklıklarıyla bu çelik raylarla bir bütün oluşturuyordu. Şefiye raylara inmek için demiryolu görevlileri dışında başkasına yasak olan bu merdiveni kullanmıştı. Paul de arkasından yetişip onu yakalamıştı. Traverslerin üstünde zorlukla yürüyordu.
Bozkurtlar, kim bunlar?
Şefiye cevap vermeden ilerliyor, ağır ağır nefes alıyordu. Siyah taşlar ayağının altında kayıyordu.
Bunu sana açıklaması çok uzun sürer. Tüm bunlar Türkiye'nin yakın geçmişiyle alakalı.
Tanrı aşkına anlatın, bana bu açıklamaları yapmak zorundasınız. Rakam yürümeye devam ediyor, bir yandan da sol böğrünü tutuyordu. Sonra bezgin bir sesle anlatmaya başladı. 70'li yıllarda Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi coşkulu bir atmosfer vardı. Sol fikirler destek bulmaya, yandaş kazanmaya başlamıştı. Bir tür 68 Mayıs'ı yani. Ama orada gelenek her zaman daha güçlüydü. Bir tepki hareketi ortaya çıktı. Aşırı sağcılar Alparslan Türkeş adında birinin etrafında örgütlendiler. Önce üniversitelerde küçük gruplar oluşturdular. Sonra Anadolu'da gençleri örgütlemeye başladılar. Bunlar kendilerine bozkurtlar diyordu. Ya da ülkücü gençler. Dernekleri de ülkü ocaklarıydı. Vücudunun sıcaklığına rağmen Paul'ün dişleri takırdıyor, çenesinin gürültüsü beyninde yankılanıyordu. 70'li yılların sonunda, diye devam etti Şefiye, aşırı sağ ve aşırı sol silahlandı. Saldırılar, soygunlar, cinayetler. O dönemde günde yaklaşık 30 kişi ölüyordu. Gerçek bir iç savaş yaşanıyordu. Bozkurtlar kamplarda eğitiliyordu. Gitgide daha gençleri örgütlemeye başladılar. Onları kendi doktrinleriyle eğittiler. Şefiye hala rayların üstünde yürüyordu. Daha düzenli soluk almaya başlamıştı. Sanki düşüncelerine yön veren onlarmış gibi gözlerini ışıkta parlayan raylardan ayırmıyordu. Nihayet 1980'de Türk ordusu iktidara el koydu. Her şey düzene girdi. İki cephenin militanları tutuklandı. Ama bozkurtlar serbest bırakıldı. Çünkü onlar devleti yıkmak değil, kurtarmak için mücadele etmişlerdi. Artık işsizdiler ve kamplarda eğitilmiş bu gençlerin bazılarının bildiği tek bir şey vardı, öldürmek. İçlerinden bazıları kimileri tarafından çeşitli işlerde kullanıldı. Önce hükümet kullandı bu gençleri. Ermeni terör örgütlerinin liderlerini, Kürt teröristleri gizlice ortadan kaldırmak için bu çocuklar idealdi. Sonra Türk mafyası Altın Hilal uyuşturucu kaçakçılığında söz sahibi olmak istiyordu. Mafya için bozkurtların bazıları, özellikle de şiddet yanlısı olanlar, yani silah kullanmayı bilenler bulunmaz bir nimetti. Deneyimli, silah kullanmayı bilen büyük bir güç. O tarihten sonra bu bozkurtlar bazı suikastlere de katıldılar. 1981'de Papa'ya ateş eden Ali Ağca bir bozkurttu. Bugün içlerinden büyük bir bölümü para karşılığı hizmet veren insanlar haline geldi. Siyasi görüşlerini bir kenara bıraktılar ama en tehlikelileri fanatik, her türlü kötülüğü yapabilecek eğilimli teröristler olarak kaldı. Paul Şefiye'yi büyük bir dikkatle dinliyordu. Şaşkına dönmüştü. Uzaklardaki bu olaylarla araştırması arasında bir ilişki kuramıyordu. Şefiye'nin sözünü kesti.
Yani şimdi kadınları bu herifler mi öldürdü?
Adidas ceketli adam rüya belgesi kaçırırken görmüş onları.
Yüzlerini de görmüş mü? Kafalarında kar başlıkları varmış. Komando kıyafeti giymişler.
Komando kıyafeti mi?
Rakam sırıttı. Bunlar savaşçı evlat, asker. Siyah bir arabayla kaçmışlar. Adam ne plakayı ne de markayı hatırlıyor. Ya da hatırlamak istemiyor.
Onların bozkurtlar olduğundan nasıl bu kadar emin?
Slogan atmışlar. Ayırt edici işaretleri var. Hiç şüphem yok. Zaten tüm bunlar diğerleriyle de örtüşüyor. Mahalledeki suskunluk. Güzin'in bu işin siyasi bir yanı olduğunu düşünmesi. Bozkurtlar Paris'te. Ve mahalle korkudan geberiyor.
Paul bu kadar farklı, bu kadar umulmadık, kendi yorumundan bu kadar kopuk bir düşünceyi kabul edemezdi. Hep tek bir katil fikri üzerinde yoğunlaşmıştı. Israr etti.
Peki bu kadar şiddetin sebebi ne?
Şefiye ince yağmur altında parlayan rayları izlemeye devam ediyordu.
Onlar uzak topraklardan geliyor. Ovalardan, dağlardan. Bu tür şiddetin bir kural haline geldiği yerlerden. Bir varsayımdan yola çıktın. Seri cinayetler işleyen bir katil arıyordun. Scarbon'la birlikte kurbanların yaralarında katilin ruh halini, ruhsal bir travmanın izlerini aradın.
Ama en basit çözümü unuttunuz. Bu kadınlara profesyoneller tarafından işkence yapıldığını. Anadolu'daki kamplarda eğitilmiş uzmanlar tarafından.
Peki öldürdükten sonra kolları bacakları kırmanın nedeni ne? Ya yüzlerdeki bıçak yaraları?
Heriflerden biri diğerlerinden daha manyak olabilir. Ya da sadece kurbanların tanınmasını istemiyorlardır. Nasıl bir kadını aradıklarını kimse anlamasın diye.
Aradıkları mı?
Rakam durdu ve Paul'e doğru döndü.
Ne olduğunu hala anlamadın mı evlat? Bozkurtlar bir sözleşme yapmış. Bir kadını arıyorlar.
Üzerinde kan lekeleri bulunan pardesüsünün ceplerini karıştırdı ve Paul'e polaroidleri uzattı.
Böyle bir yüzü olan ve bu eşkale uygun bir kadın. Kızıl saçlı, terzi, kaçak işçi, Gaziantep kökenli.
Paul Şefi'nin kırışık elindeki resimlere bakıyordu. Her şey yavaş yavaş biçimleniyordu. Bir şeyler bilen ve bildiklerini itiraf ettirmek istedikleri bir kadın. Şimdiye kadar 3 kez onu ele geçirdiklerini sandılar. 3 kez yanıldılar.
Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Onu bulmadıklarından nasıl bu kadar emin olabilirsin?
Çünkü içlerinden biri o kadın olsaydı her şeyi anlatmış olurdu. İnan bana. Ve onlar da kayıplara karışırdı.
Siz sürek avının devam ettiğini düşünüyorsunuz.
Evet, öyle söyleyebilirim.
Şefiye'nin göz bebekleri yarı inik göz kapaklarının altında parlıyordu. Paul gümüş mermileri düşündü. Sadece onlar kurt adamları öldürebilirdi.
Soruşturma konusunda yanıldın evlat. Sen tek bir katil arıyordun. Ölmüş kadınlar için gözyaşı döküyordun ama şimdi bulman gereken canlı bir kadın var. Kanlı, canlı. Bozkurtların peşinde olduğu kadın.
Demir yolunu çevreleyen binaları gösterdi.
O burada bir yerlerde, bu mahallede, mahzenlerde, çatı katlarında, bir evin bodrumunda. Hayal edebileceğin en kötü katiller onun peşinde ve sadece sen onu kurtarabilirsin. Ama hızlı davranmak zorundasın. Çok çok hızlı. Çünkü karşındaki herifler bu konuda eğitimli ve mahalle üzerinde büyük bir tahakkümleri var.
Rakam Paul'u omuzlarından tuttu ve gözlerinin içine baktı. Ve madem ki bela asla yalnız gelmez, sana başka bir bela haberi daha vereyim. Bu işin üstesinden gelebilmen için tek şansın benim.